Yetersiz iktisadi siyaset. Yürütüle gelen iktisadi siyasetin bir ekonomik bağımsızlık ve kurtuluş savaşının gerektirdiği şartları ve kutsal havayı taşıdığı söylenemez. Her şeyden önce devlet adamlarının iktisadi bağımsızlık ve kurtuluş savaşına gönülden inanmış ve bağlanmış olmaları gerekli bulunduğu gibi girişilecek çabaların sırası ve düzeni hakkında açık görüşlere sahip olmaları gereklidir. Türkiye'nin iktisadi kurtuluş savaşının başarısı, ziraatı bir taraftan modernleştirirken aynı zamanda at başı beraber olarak sanayi inkılabını başarmak ve memlekette temel üretim sanayi inkılabını başarmak ve memlekette temel üretim sanayi kurmaktır. Cumhuriyetin kuruluşundan bugüne kadar geçirilmiş olan yıllar, üzülerek söylemek lazımdır ki, zirai ve sınai üretimi sağlayacak yatırımlar yapmak yerine, keyfi ve fantazi yönlerde devlet gelirinin harcanması şeklinde olmuştur. İktisadi bağımsızlık ve kurtuluş savaşı başarısı için en başta yöneticilerle halkın ve aydınlarla halkın birbirlerine inanmaları ve sonsuz bir güven duygusuyla bağlanmaları gelir. Bunun için yöneticilerin halk gibi yaşamaları ve halkla beraber büyük bir tasarruf, feragat davranışı içinde birçok sıkıntıları da belirli bir süre göze alarak geceli gündüzlü çalışmaya girişmeleri gereklidir. Halbuki bugün partizanca davranışlar bütün başka diğer düşüncelerin üstünde yer almakta ve memleketi bir an önce tarım ve sanayi alanında üretici hale getirecek faaliyetler yerine siyasi nüfuz sahibi olan kişilerin memnun olmasını sağlayacak icraat yapılmaktadır. Devlet imkanlarıyla yapılan devlet yatırımlarının ıslahı mümkün olmayan ve randımansız bulunan kısımlarının sosyal veya başka bir mahsur doğurmuyorsa tasfiye edilmesi lazımdır. Bunun dışında devlet eliyle yapılan tesislerin ve işletmelerin muhafazası en doğru yoldur. Görüşlerimizi belirtirken Türkiye'de ilk defa devlet planlama teşkilatını kuranlar arasında bulunmuş ve devlet planlama teşkilatının ilk kuruluş emirlerinin altında imzası bulunan bir kimse olarak bu konuda da birkaç noktaya işaret etmek isterim. Planlama teşkilatını her şeyi düşünerek icra edecek bir varlık olarak kabul etmek ne kadar yanlış ise, bu teşkilatı sadece bir istişare organı olarak görmek de o ölçüde isabetsizdir. Hükümet başkanı plan hedeflerini, plan stratejisini ve faydalanılacak imkanları tayin edip göstermekle sorumlu olduğu gibi, icra sırasında da planı bütün kudretiyle desteklemekle görevlidir. Planlama teşkilatının başta gelen görevi, eldeki imkanların kullanışında ilmi esaslara uygun öncelikler tayin etmek ve bu öncelikleri disiplin ile uygulamaktır. Aynı zamanda gerekli ilmi araştırmaları, incelemeleri yapmak ve hükümet başkanının doğru kararlar almasını sağlamak üzere ona yardımcı olmaktır. Bunun için başbakanın plan hedeflerinin tayininden itibaren en son işlere kadar planlama teşkilatı ile sıkı işbirliği halinde olması gereklidir. Planlamanın sadece kamu sektörüne uygulanması ve özel sektörün plan dışında bırakılması Türkiye'nin şartlarına uygun bir tutum değildir. İktisadi siyaset kökten bozuktur. Türkiye'nin kalkınmış bir ülke durumuna gelmesi sanayileşmeyle mümkün olacaktır. Bu husus kamuoyunun da ortak görüşlü olmasına rağmen Türkiye'yi yönetenlerin sanayileşme yönünde ciddi ilkeler benimsediklerini, kalkınmayı dar boğazlardan aşırarak hızlı kalkınma rayına oturtacak tedbirler alma yoluna gittiklerini iddia etmek herhalde mümkün olmayacaktır. Nitekim sanayileşme mecburi bir siyaset olmasına rağmen bütün gelirlerde iktisadi karar ve davranışlarda sanayi yönünde şartlandırma yapılmamıştır. Kazanç nispeti en yüksek olarak vergi gelirlerini, ikinci olarak hisse senedi ve tahvil gelirlerini, mal üretimine yönelik ticari kazançları, üçüncü olarak bankacılık ve mevduat gelirlerini ve en düşük gelirli alan olarak da her çeşit gayrimenkul iratlarını öngörmek ve gelirlere sanayileşme yönünde akış kazandırmak gerekirken, bu önemli husus dikkate alınmadığı gibi hayati önemi olan bu konularda kamuoyunun basireti de bağlanmaya ve dikkatler başka yönlere çekilmeye çalışılmıştır. Halbuki sanayileşmeyi şartlandırmak isteyen ülkelerin üretken olmayan sektör ve alanlarda spekülatif kazançları kösteklemeleri şarttır. Diğer yandan maliye politikası, özellikle vergi sistemi tedbirlerinin de zaman zaman beliren mali zorlukların giderilmesi gayesiyle ortaya çıkan, genellikle sadece hazineye gelir sağlama amacı güden dağınık ve ahenksiz bir sistem olmak yerine, iktisadi politikayı düzenleyici, tasarruf, kazanç ve kaynakların sanayiye akışını temin edici, sektördeki gelişme hedef ve durumlarına uygun olarak kredi ve vergi siyasetinde değişen nispetleri öngörücü, gelir dağılımını sanayileşme lehine ve sosyal adalet ilkelerine göre düzenleyici, üretken olmayan alanların kazançlarını, özellikle gayrimenkul iratlarını vadeli mevduat faizinden de aşağı seviyeye düşürücü olması şarttır. Buna karşılık maliye siyaseti umumiyetle gizli işsizliğin ve üretken olmayan cari harcamaların finansman vasıtası olmaktan öteye gitmemektedir. Hızlı kalkınmanın yolu. Hızlı kalkınma gelirlere sanayileşme yönünde akış kazandırmakla mümkün olabileceğinden, bunun da temel şartı gayrimenkul gelir oranlarının sanayileşme ve mevduat faizi lehine daha düşük seviyeye indirilmesi, mesela vadeli mevduat faizi %9 ise gayrimenkul gelirinde en fazla %7 olması, bunun yanında emlak alım vergisiyle yıllık bina vergilerinin her ihtiyaç fazlası için katlı nispetlerde öngörülmesi zorunlu olmaktadır. Mesken ve meselesini hal yoluna koymak zor değildir. Gayrimenkul gelir oranının vadeli faiz seviyesinden aşağıya düşürülmesi ve emlak vergilerinin kiracılara yansıtılmayacak tarzda ve katlı oranlarda düzenlenmesi halinde kar sahikiyle yapılan konut inşaatlarının önemli ölçüde darbe yiyeceği, konut üretimi için alternatif tedbirlerde öngörülmediği takdirde büyük ve tehlikeli şekilde konut darlığının ortaya çıkacağı açıktır. Ancak böyle bir sonucu önlemek için devletin en az yıllık şehirleşme ve şehirlerde ortaya çıkan ihtiyaç oranında konut yapımını Sosyal Konutlar Kurumu'nu kurarak üzerine alması ve sosyal sigortalara, emekli sandığına, Bağkur'a üye olanların gelirlerinden konut primi kesmek suretiyle modern, ucuz konuta kavuşturulması ve vatandaşı hayatı boyunca bir konuta sahip olmanın, çocuklarına mülk bırakmanın trajik gayret ve çilesinden kurtarması zorunluluk olmaktadır. Kaldı ki böyle bir tedbirle çimento, demir, inşaat malzemesi, kereste olarak milyarlarla ifade edilebilecek milli üretimin gecekonduculuk ve benzeri ilkel konut inşaatları yolunda heder edilmesi de önlenmiş olacaktır. Ne var ki İmar İskan Bakanlığı ve Devlet Planlama Teşkilatı insancı bir siyaset yerine hababam usulü müdahalelere itibar etmektedirler.